Ayrım 3.
Sik Nora. Nora O'Donoghue uzun yıllar Sicilya'da yaşamıştı. Bu süre boyunca ülkesinden hiç mektup almamıştı. Yine de sıcak, masmavi gökyüzünün altında, daracık sokakta kendisine doğru ilerleyen postacıyı her gördüğünde umut dolu gözlerle bakmaktan kendini alamazdı. Nora her ayın birinde ailesine iyi olduğunu bildiren bir mektup yazardı. Ama İrlanda'dan ona hiç mektup gelmezdi. Sonra karbon kağıdı satın almaya karar verdi. Kağıt, kalem, zarf satan dükkandaki satıcıya karbon kağıdını anlatmak başlı başına bir sorun olmuştu. Daha önce yazdıklarını yalanlamaktan korktuğu için neler yazdığını iyice bilmek istiyordu. Ailesine mektuplarda anlattığı hayat baştan sona yalan olduğundan en azından aynı yalanları söylemeye çalışıyordu. Onlar hiç cevap yazmıyorlardı. Ama gönderdiği mektupları okudukları kesindi. İç çekerek mektubu elden elde geçirdiklerine, kaşlarını kaldırarak, başlarını sallayarak okuduklarına emindi. Zavallı inatçı Nora diyorlardı. Kendini ve hayatını nasıl rezil ettiğini görmeyen aptal kız. Zararın neresinden dönülse kâr olduğunu anlamayan, yaptığı yanlışı kabul edip ülkesine dönmeye bir türlü karar veremeyen Nora. Onunla öteden beri mantıklı konuşmaya imkan yoktu diyordu annesi. Babası da çoktandır yardım edilecek halde değildi. Pişman olduğunu da sanmıyorum diyordu. Çok dindar biriydi babası. Onun gözünde Mario ile evlilik dışı ilişki kurması, evlenmeyeceğini bile bile onun peşinden ücra bir köşede ufacık bir köy olan Anutsia'da kadar gitmesinden daha büyük bir günahtı. Nora ailesinin onunla asla ilişki kurmayacağını baştan bilseydi, belki de Mario ile evlendiğini söylerdi. Hiç olmazsa yaşlı babası, Tanrı ile karşılaştığında, kızının evlilik dışı bir ilişki yaşadığını itiraf etme zorunda olma korkusundan kurtarır ve babasının rahat uyumasını sağlardı. Doğruyu söylemek gerekirse, aslında Mario ailesiyle baştan beri açık yüreklilikle konuştuğu için yalan söylemesine olanak bırakmamıştı. Kızınızla evlenmeyi çok isterim demişti o kocaman kara gözlerini bir annesine bir babasına çevirerek. Ama ne yazık ki, ne yazık ki olamaz. Ailem Gabriella ile evlenmemi istiyor. Onun ailesi de bunu istiyor. Bizler Sicilyalıyız. Ailelerimizin isteğine karşı çıkamayız. İrlanda'da da durum aynı değil mi? Ailesinden anlayış beklemiş, ufak da olsa bir onay alacağını ummuştu. Aslında kızlarıyla 2 yıl Londra'da beraber yaşamıştı. Günün birinde karşılarına Nora'nın annesinin ve babasını bulmuşlardı. Mario davranışını beğeniyor, son derece açık sözlü olduğunu söyleyerek daha ne istiyorlar diye soruyordu. Onların tek istediği kızlarının hayatından çekip gitmesiydi. Nora'nın İrlanda'ya geri dönmesini, hayatındaki bu talihsiz olayı kimsenin duymamasını istiyorlardı. Nora ise ailesinin isteklerini anlayışla karşılıyordu. Yıl 1969 olsa bile küçük bir şehirde yaşadıklarını unutmamak gerekir diyordu. Onlar için Dublin'e gelmek büyük bir serüvendi. Bu insanların gözünde kızlarının Londra'da günah içinde yaşadıktan sonra bir erkeğin peşine takılıp Sicilya'ya gitmesi kadar korkunç ne olabilirdi? Bu sorunun yanıtı ailesinin gerçek bir şoka girmesi ve hiçbir mektubuna cevap vermemesi olmuştu. Nora annesini ve babasını gerçekten affetmişti ama 2 kız kardeşi ve 2 erkek kardeşini affedemiyordu. Onlar gençti, her ne kadar evlendikleri insanlar hayatı öğrenmemiş olduklarını kanıtlıyorsa da en azından aşk denen şeyin ne olduğunu bilmeleri gerekirdi. Birlikte büyümüşlerdi, o ücra ufak kasabadan kurtulmak için birlikte çabalamışlardı. Annelerinin yumurtalıkları alındığında birlikte korkmuşlar, babaları buzda kayıp düşünce birlikte üzülmüşler, hep geleceği düşünerek anneleri veya babaları tek başına kalırsa ne yapacaklarını tartışmışlardı. İkisi de tek başına yaşayacak yapıda değildi, yalnız yaşayamaz diye karar vermişlerdi. Küçük çiftliği satıp hayatta kalanı Dublin yakınlarında ufak bir apartman katına yerleştirmeye karar vermişlerdi. Nora Sicilya'ya yerleşince o plan bozulmuştu. Desteğimi %20 azalttım diyordu. Hiç evlenmediğinden, kardeşleri tek başına kim kalırsa Nora'nın ona bakacağından emindiler. Öyleyse Sicilya'ya gitmekle desteğini %100 çekmiş oluyordu. Onlardan hiç haber almayışının belki de gerçek nedeni buydu. Annem veya babam hastalanmış olsa veya biri ölse herhalde haber verirler diye düşünüyordu. Zaman zaman bundan bile kuşku duyuyordu. Onlardan ne o kadar uzaklaşmıştı ki, ölmüştü sanki. Arkadaşlarından birine sormaya karar verdi. Oteldeyken birlikte çalıştığı güvenilir arkadaşı Brenda'ya. Brenda arada sırada O'Donoghue'ları ziyaret ediyor. Nora'nın ne kadar aptalca davrandığı konusunda ailesiyle bir olup baş sallamak Brenda'ya hiç zor gelmiyordu. Geceler boyu Nora'ya, Mario'nun peşinden Anusia denilen o köye gitmemesi için yalvaran, onu uyaran, tehdit eden Brenda değil miydi? Köyde karşına çıkacak iki ailenin öfkesiyle başa çıkamayacağını söyleyen o değil miydi? Nora'nın ailesi memleketi terk eden kızlarıyla görüştüğünü bilmedikleri için Brenda'yı evlerine kabul etmekten çekinmiyorlardı. Nora da yeni doğan yeğenlerini, çiftliğe eklenen binayı, satılan üç dönüm arsayı, aile otomobilinin arkasına alınan karavanayı Brenda'nın mektuplarından öğreniyordu. Brenda ne kadar televizyon seyrettiklerini de çocukların Noel'de annelerine hediye ettikleri mikrodalga fırını da anlatıyordu. Daha doğrusu reddedilmemiş çocukların. Brenda Nora'nın ailesini mektup yazmaya zorlamaya çalışıyordu. Nora'nın haber almaktan ne kadar mutlu olacağını söylüyordu. Kim bilir kendini ne kadar yalnız hissediyordur demişti. Ama annesi gülerek, yok canım ne yalnızı. Anusia'da muhteşem bir yaşamı olan Lady Nora'nın yalnızlık hissettiğini de nereden çıkardın? O insanların gözünde bütün İrlanda'nın haysiyetini yerle bir etti ama kraliçeler gibi yaşıyor işte demişti. Brenda eskiden gülüç bulup alay ettikleri biriyle evliydi. Çoktan unuttukları bir nedenle adama yastık yüzü diye ad takmışlardı. Çocukları olmamıştı. İkisi de aynı lokantada çalışıyordu. Patrick, yastık yüzünün gerçek adı Patrick'ti, aşçıydı. Brenda da yönetici. Lokantanın sahibi başka bir ülkede yaşıyordu ve yönetimi ikisine bırakmış olmaktan memnundu. Parasal yükümlülük taşımadan sanki sahibi bizmişiz gibi diye yazmıştı Nora'ya Brenda. Mektuplarında çok mutlu görünüyordu. Ama Nora gibi yalan söylemediğinden nasıl emin olunabilirdi? Nora Brenda'ya gerçekleri anlatmıyordu. Doğduğu İrlanda köyünden çok daha ufak bir yerde geçirdiği yıllardan, piyazanın karşısında oturan adamın aşkından, onu görmek için başvurduğu yalanlardan, adama duyduğu tutkudan ve adama yıllar geçtikçe onu görmek için daha az çaba harcamaya başladığından söz etmiyordu. Anutsia adlı köyün güzelliğini, siyah ferforje balkonunu, bembeyaz evlerini, her evin nasıl sardunya ve zambaklarla dolu saksılarla süslü olduğunu anlatıyordu. Bizdeki gibi bir iki saksı çiçek değil, bir sürü saksı diyordu. Sonra köyün kapısını, orada durup nasıl vadiyi seyrettiğini anlatırdı. Kilisenin seramikleri öylesine ünlü ki diyordu, her gün onları görmeye gelenlerin sayısı artıyor. Mario ile Gabriella köyün tek otelini işletiyorlardı. Son zamanlarda turistlere öğle yemeği de vermeye başlamışlardı. Sonuç çok başarılıydı. Bu gelişmelerden kart ve kilise resimlerini kilisede satan o sevimli Signora Leone ile Anitsu'ya yazılı toprak tabletleri ve çanakları olan Nora'nın yakın arkadaşı Paolo ve Gianna da çok memnundu. Sonra yol kenarına sepetlerde portakal ve çiçek satanlar da vardı. Nora bile yaptığı dantelli mendilleri ve masa örtülerini satarak veya İngilizce konuşan rehberlik yaparak turistlerden yararlanıyordu. Onları kiliseye götürüyor, tarihçesini anlatıyor, savaşların ve eski Roma kentlerinin yerlerini gösteriyor, asırlar önce yörede yaşanan maceralardan söz ediyordu. Brenda'ya Mario ve Gabriella'nın beş çocuğu olduğundan hiç söz etmemişti. Onların piyazanın karşı tarafında o kocaman kara gözleriyle nasıl ciddi ciddi baktıklarını anlatmamıştı. Kim olduğunu, ondan neden korkup nefret etmeleri gerektiğini bilmedikleri halde komşuları ve arkadaşlarından farklı olduğunu anlayacak kadar bilmiş o çocuklardan hiç söz etmemişti. Brenda ile yastık yüzünün çocukları yoktu. Bu yüzden babalarının otelin basamaklarında karşıdaki küçük odanın penceresinde dikiş dikerek olup biteni gözleyen Signora'ya bakan asık suratlı, yakışıklı Sicilyalı çocuklar hiç ilgilerini çekmezdi. Anitsuya da ona böyle diyorlardı. Sadece Signora. Geldiğinde dul olduğunu söylemişti. Aslında gerçek adına Nora'ya o kadar benziyordu ki sanki adı baştan Signora olmalı gibi geliyordu. Gerçekten ona önem veren, nasıl yaşadığını gerçekten merak eden kimse yoktu. Böyle biri olsaydı yine de köyde nasıl yaşadığını anlatması zor olurdu. İrlanda'da olsa küçümseyeceği bir köyde, sineması, dans salonu, süpermarketi olmayan, düzensiz işleyen otobüs gelse bile en yakın yerin çok uzak olduğu bir köy. Oysa bu köyün her taşını seviyordu. Çünkü Mario burada yaşıyor, burada çalışıyor, bu köyün otelinde şarkı söylüyordu. Çocuklarını bu köyde büyütüyor ve pencerede oturmuş dikiş diken Signora'ya bu köyde selam veriyordu. Nora ise yılların nasıl geçtiğini fark etmeden zarif bir biçimde başını eğerek selamını yanıtlıyordu. 1969 yılında Londra'da sona eren o şehvet dolu yıllarda Mario ve Signora dışında herkes tarafından unutulup gidiyordu. Mario da o yılları özlem, pişmanlık ve sevgiyle anıyor olmalıydı. Öyle olmasa Nora'nın verdiği anahtarla usulca kapıyı açıp yatağına gelir miydi? Karısının uyumasını bekleyip o sessiz meydanı geçer miydi? Ay ışığı olduğunda gelmeyeceğinden emindi. Ay ışığında piyazoyu geçen adamı görecek o kadar göz vardı ki. O gözler Mario'nun karısının yanından çıkıp o yabancı kadına gittiğini anlarlardı. Şu vahşi bakışlı, uzun kızıl saçlı yabancıya. Signora zaman zaman acaba gerçekten deli miyim diye sorardı kendisine. Ailesinin ve Anusyalıların düşündüklerini doğru olabilir mi? Başka kadınlar erkeği terk ederlerdi. Bu kesindi. Sevgileri yok olunca ağlar, sonra hayatlarına devam ederlerdi. Nora 1969 yılında henüz 24 yaşındaydı. 30'lu yaşlarını dikiş dikerek, gülümseyerek ve İtalyanca konuşarak geçirmişti. Ama başkalarının önünde sevdiği erkekle hiç konuşmadan, Londra'da birlikte yaşarlarken İtalyanca'nın güzelliğini överek dilini öğrenmesi için yalvardığında Nora bir iki kelime öğrenmişti. Mario'ya asıl onun iyi İngilizce öğrenmesi gerektiğini söylüyordu. Sonra birlikte İrlanda'da 12 odalı bir otel işletecek ve zengin olacaklardı. Nora bunları söylerken Mario gülüyor, "Benim kızıl saçlı prensesim, dünyanın en güzel kızısı sensin," diyordu. Signora zaman zaman canlandırmaya çalıştığı anılarının bir bölümünü yok etmişti. Mario'nun peşinden Anusia'ya geldiği gün otobüsten indiğinde tarifinden babasının küçük otelini hemen tanımıştı. Mario'nun korkunç öfkesini hatırlamayı hiç istemezdi. Mario'nun yüzündeki o sert ifadeyi unutmak isterdi. Parmağıyla meydanda duran arabayı göstererek binmesini işaret ediyordu. Sonra arabayı çok hızlı kullanmış, virajlara büyük bir süratle girerek uzun bir süre gittikten sonra kimsenin görmeyeceği ücra bir zeytinliğin kenarında durmuşlardı. Nora özlem içinde sevdiği adama dönmüştü. Oysa Mario onu itmiş, aşağıda görünen vadiyi göstermişti. "Gördüğün bu bağlar var ya, Gabriella'nın babasının. Şu taraftakilere bak. Onlar da benim babamın. Baştan beri evleneceğimiz biliniyor. Gelip hayatımı berbat etmeye hakkın yok. Her hakka sahibim, seni seviyorum, sen de beni seviyorsun. Bu kadar basitti." Mario'nun yüzü şaşkınlık içindeydi. "Sana açık sözle davranmadığımı söyleyemezsin. Daha önce de söyledim, ailene de söyledim. Gabriella ile ilişkim yokmuş gibi, onunla sözlü değilmişiz gibi davranmadım. Yatakta hiç de öyle davranmadın. Orada hiç Gabriella'dan söz etmedin." "Kimse yatakta başka bir kadından söz etmez Nora. Mantıklı ol. Git evine dön, İrlanda'ya dön." Nora sadece "geri dönemem" dedi. "Senin yanında olmalıyım. Ne yazık ki gerçek bu. Sonsuza dek burada kalacağım." dediğini yapmıştı. Seneler geçmiş ve Signora sergilediği kararlılık sayesinde Anusia'nın bir parçası olmuştu. Gelişinin gerçek nedenini bilmeyen, sadece İtalya'yı sevdiği için geldiğini inandırıcı bulmayan köy halkının onu gerçek anlamda kabul ettiği söylenemese de hayatlarının bir parçası olarak görmeye alışmışlardı. Köy meydanında bir evin iki odasında yaşıyordu. Evin sahibi yaşlı karı kocanın işlerini gördüğü için sabahları dumanı tüten kahveler getirip alışverişlerini yaptığı için kirayı az ödüyordu. Köydekiler hiç sorun çıkarmıyordu. Köyün erkekleriyle yatıp kalkmaz, barlara gidip içki içmezdi. Her cuma sabahı küçük köy okulunda İngilizce dersi veriyordu. Süslü mendiller dikiyor, birkaç ayda bir diktiklerini satmak için daha büyük bir şehre gidiyordu. İtalyancayı bir kitaptan öğrenmişti. Deyimlerin üstünden geçe geçe kitabı eskitmiş, lime lime yapmıştı. Kendi kendine sorular sorar, onları yanıtlardı. Zamanla uyumuşak sesli İrlandalı kadın İtalyancayı öğrenmeyi başarmıştı. Mario ile Gabriella'nın düğününü, elindeki keten kumaşı gözyaşlarıyla ıslatmamaya gayret ederek, odasında oturup hiç durmadan dikiş dikerek izlemişti. Mario'nun kilisenin çanı çaldığı anda başını kaldırıp gözlerinin içine bakması ona yeterli gelmişti. Yörenin annelerine uyarak erkek kardeşlerinin arasında Gabriella kiliseye yürüyordu. Tıpkı iki ailenin topraklarını birleştirmek için önceden planlanan evlilikler gibi yöresel annelerdi bunlar. Signora, Anusyalı erkeklerin birçoğunun Mario ile arasında bir şeyler olduğunu sezinlediklerini biliyordu. Onlar Mario'yu kınamıyorlar, aksine takdir ediyorlardı. Amma da erkek adam diyorlardı. Kadınlar ise aralarında bir aşk olduğundan kuşku duymadıklarına emindi Nora. Hep beraber pazar yerlerine gittiklerinde, sofralık üzüm topladıklarında veya festival için çiçek toplamaya gittiklerinde, Nora'dan da kendilerine eşlik etmesini neden istemediklerini hiç anlamıyordu. Meryem Ana heykeline güzel giysiler yaptığında çok mutlu olurlardı. Tökezliğe tökezliğe dillerini öğrenmeye çabaladığı onca yıl onu gülümseyerek izlemişlerdi. Ülkesine, arkada bıraktığı adaya ne vakit döneceğini artık sormaz olmuşlardı. Sanki gözetim altında tutuluyor ve bazı sınavlardan başarıyla geçtiğine karar veriliyordu. Nora kimseyi rahatsız etmiyor, o yüzden gitmesine bir neden yoktu, kalabilirdi. 12 yılın sonunda kız kardeşlerinden haber almaya başladı. Rita ve Helen'den gelen önemsiz mektuplardı bunlar. Onun yazdıklarıyla en ufak bir bağlantısı olmayan mektuplar. Doğum günlerinde yazmış olduğu tebrik kartlarından, Noel'de yazdığı mektuplardan hiç söz etmeyen, annelerine ve babalarına gönderdiği mektupları hiç okumamış gibi yazılmış mektuplar. Onun yerine evliliklerinden, çocuklarından, hayatın zorluklarından, pahalılıktan, baskı altında tutulduklarından söz ediyorlardı. Signora önceleri haber aldığı için memnundu. Kopuk iki hayatını birleştirecek bir şeyler olmasını o kadar uzun zamandır bekliyordu ki. Her ne kadar Brenda'nın mektupları biraz bu işlevi görse de, geçmişiyle ve ailesiyle fazla bağlantı kuramıyordu. Signora hevesle kardeşlerinin mektuplarını yanıtlamış, nasıl olduklarını sormuştu. Annesiyle babası olayı biraz olsun kabullenmişler miydi? Bu sorulara cevap alamayınca bir sürü başka şey sormayı denemişti. Örneğin İran'ın açlık grevleri, Ronald Reagan'ın Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Lady Di hakkında düşüncelerini sormuştu. Bu sorularına da yanıt alamamıştı. Anusya'yı ve köy hayatını ne kadar anlatsa da en ufak bir ilgi göstermiyorlardı. Brenda gönderdiği kısa notta Rita ve Helen'in mektup yazmasına hiç şaşırmadığını söylüyordu. Yakında erkek kardeşlerin de yazarsa sakın şaşırma diyordu. Acı gerçek şu, babanın durumu pek parlak değil. Belki artık devamlı bir hastanede kalması gerekecek. Eğer hastaneye yatarsa annen ne olacak? Nora, haberler hiç açıcı olmadığı için sana katı bir dille açıkça yazıyorum. Seni sevdiğini söyleyen o adamın peşinden, o cehennemin dibindeki dağın tepesine giderek, orada ailesiyle sana caka satmasına izin vermen konusunda ne düşündüğümü biliyorsun. Yine de seninle konuşmayan, mektuplarını cevaplandırmayan annene bakıcılık yapmak için geri dönmene razı olmadığımı Tanrı adına söylemek zorundayım. Signora bu mektubu büyük bir hüzünle okudu. Brenda yanılıyor diye düşündü. Olayları yanlış yorumluyor. Rita ve Helen'le ilişkilerini sürdürmek için yazıyorlar. Bir süre sonra babalarının hastaneye yatacağını söyleyen ve Nora'nın ne zaman her şeyi üstlenmek için geri döneceğini soran mektup geldi. İlkbahardı. Anutsia hiç bu kadar güzel olmamıştı. Signora ise soluk ve yorgun görünüyordu. Köyde kuşkullar, ona fazla güvenmeyenler bile merak içindeydi. Kartlar, resimler satan Leona ailesi ziyaretine geldi. Hafif bir çorbayla ne derdi? Yumurta ve limonla terbiye edilmiş et suyu çorbasına. İştenlikle teşekkür ederken sesi yorgun, yüz ifadesi ise bıkkındı. Sağlığını merak ediyorlardı. Bu haber, Signora'nın sağlıksız göründüğü haberi piyazanın karşısında yakışıklı esmer Mario ile onun görev bilinci gelişmiş tıknaz karısı Gabriella'nın kulağına da ulaştı. Doktora haber vermek gerekebilirdi. Gabriella'nın ağabeyleri kaşlarını çattılar. Anüsyalı bir kadının esrarengiz bir zafiyet sergilemesinin tek nedeni olabilirdi. O da gebelikti. Mario da aynı şeyi düşünmüştü. Gözlerini kaçırmamaya gayret ederek, "Olamaz canım, kadın neresiyse 40 yaşında diyordu. Herkes doktoru bekledi. Ona bir bardak sambuçya içirip gerçeği ağzından almayı umuyorlardı. Doktorun sambuçya zaafını bilmeyen var mıydı? Doktor sır verirmiş gibi, "Hepsi kafasının içinde," demişti. Kimseye benzemeyen bu kadın hasta değil ama büyük bir üzüntü çektiği kesin. Bunu duyan Gabriella'nın en büyük abi, "Öyleyse neden geldiği yere dönmüyor?" diye sormuştu. Babaları öleli ailenin reisi bu abi olmuştu. Çok acayip, rahatsız edici dedikoduyu o da duymuş. Eniştesiyle Signor arasında bir şeyler olduğu dedikodusu. Ama bu söylentinin doğru olmadığından emindi. Mario kendi kapısının önünde böyle bir şey yapacak kadar aptal olamazdı. Köy halkı Signora'nın omuzlarının gittikçe çöktüğünü gözlemliyordu. Leone'ler bir açıklık getirememişlerdi. Zavallı Signora öyle dalgın uzaklara bakarak camda oturuyordu. Mario bir gece herkesin uyumasını bekledikten sonra merdivenleri tırmanıp yatağına gelmişti. "Neler oluyor? Herkes hasta olduğunu, aklını kaçırdığını söylüyor," demişti. Nora'yı kollarına alıp üstünde Floransa, Napoli, Milano, Venedik, Cenova kentlerinin adları işlenmiş yorganı çekerek. Signora onları kendi eliyle işlemiş, her küçük kareyi çiçeklerle süslemişti. Mario'ya "Bunlar aşkımın simgesi," demişti. Yorganı işlerken böyle güzel bir ülkeye geldiği için, sevdiği adamın yanı başında yaşadığı için ne kadar şanslı olduğunu düşünmüştü. "Herkes benim kadar talihli değil," diyordu. Oysa bu akşam dünyanın en talihli kadınına benzemiyordu. Dönüp Mario'ya sarılacağına derin derin içini çekti. Külçe gibi yatmakla yetindi. Hiç konuşmuyordu. Signora, herkes gibi Mario da ona böyle sesleniyordu. Gerçek adını bildiğini belli etmesi göze çarpardı. "Sevgili Signora, yüzlerce kez gitmeni söyledim. Burada sana göre bir hayat yok," dedim. "Ama sen kalmak için direttin. Karar senindi. Köy halkı artık seni kabul etti. Doktorun geldiğini duydum. Hüzünlü olmanı istemiyorum. Lütfen neler olduğunu söyle bana." "Ne olduğunu biliyorsun. Sesi ölüydü." "Hayır, bilmiyorum. Ne oldu?" "Doktorla konuştuğunu biliyorum. Otele girdiğini gördüm. Sana aklımdan hasta olduğunu söyledi. İşte bu kadar." "Ama neden? Neden şimdi? İtalyanca bilmeden, kimseyi tanımadan bu köyde yıllarca yaşadın. Aklın hasta olacaksa şimdi değil, o zaman olmalıydı. 10 yıl bu köyün bir parçası olarak yaşadıktan sonra, 10 değil 11 yıldan fazla Mario, neredeyse 12. Evet evet, her neyse. Üzgünüm. Çünkü ailemin beni özlediğini, beni sevdiğini sanıyordum. Şimdi aslında yaşlı anneme hizmetçilik yapmamı istediklerini anladım." Dönüp erkeğe bakmıyordu. Onun okşayışlarına tepki göstermeden taş gibi, bir ölü gibi yatıyordu. "Benimle mutlu olmak istemiyor musun? Her zaman olduğumuz gibi mutlu olmamızı istemiyor musun?" "Hayır Mario, şimdi değil. Teşekkür ederim ama bu akşam değil." Mario yataktan kalktı, kadının yanına geldi. Başucundaki mumu yaktı. Yatak odasında elektrik yoktu. Signora bembeyaz yüzü, yastığa dağılmış kızıl saçlarıyla yatıyordu. Üstüne şehir adlarını işlemiş o gülünç yorganıyla. Mario ne diyeceğini bilemiyordu. Bir gün Sicilya'nın şehirlerini de işlemelisin dedi. Catania, Palermo, Agrigento. Signora yeniden içini çekti. Mario'nun canı sıkılmıştı. Oysa Anusia'nın çevresindeki tepelerin ve her gün taze çiçeklerin bir halı gibi örttüğü yamaçların iyileştirici gücü sonsuzdu. Signora o tepeleri, o yamaçları, yanakları renkleninceye kadar dolaştı. Leone'ler zaman zaman yanına içi zeytin ve ekmek dolu bir sepet veriyorlardı. Mario'nun taş suratlı karısı Gabriella da bazısı ilaç yerine kullanıyor diyerek bir şişeye Marşala şarabı vermişti. Leone'ler onu bir pazar patlıcanlı ve domatesli Norma makarnası yemeye davet etmişlerdi. Adının neden Norma olduğunu biliyor musunuz Signora? Hayır Signora Leone, ne yazık ki bilmiyorum. Tadı o kadar güzel ki Bellini'nin Norma operasının mükemmelliğine eriştiği için. Tabii Sicilyalı olduğunu da unutmayalım demişti Signora gururla. Ellerini okşamışlardı. Bu ülke hakkında, köyleri hakkında ne çok şey biliyordu. Ona bayılmamak elde miydi? Çanak çömlek satan Paolo ve Giona da Signora yanında özel bir sürahi yapmışlardı. Sürahinin ince tülden etrafı boncuklarla çevrili bir de kapağı vardı. Gece başucuna koyduğu suyun ısınmaması için. Böylelikle ne sinek ne de sıcak yaz akşamlarının tozu girerdi suya. Signora'nın kirayı ödemesinde sorun çıkarmaması için köydekiler ev sahibi yaşlı karı kocanın işlerini aralarında paylaşmışlardı. Signora böylesine bir dostluk ve evet sevgi karşısında yavaş yavaş iyileşti. Eski gücünü kazanmayı başardı. Dublin'den gelen, ne zaman döneceğini merak eden mektupları okudukça, ülkesinde olmasa bile burada sevildiğini artık biliyordu Signora. İrlanda'ya rüyasındaymış gibi yanıtlar yazıyordu. Anutia'daki yaşamından, alt katta oturan ve ona muhtaç o yaşlı karı kocadan söz ediyordu mektuplarında. Sonra bağıra çağıra kavga eden Leone'lerdi, onsuz yapamazlardı. Her pazar onlara yemeğe giderek birbirlerini öldürmelerine engel olmak gibi bir görevi vardı. Mario'nun otelinden de söz ediyor, turistlerin önemini ve yabancıların gelmesi için köy halkının nasıl el birliğiyle çalışmak zorunda olduğunu yazıyordu. Görevinin turistleri gezdirmek olduğunu, onları yayan götürdüğü yamaçta düzlüğün kenarından aşağıdaki vadiyi seyretmenin güzelliğini anlatıyordu. Mario'nun küçük kardeşine vadinin yamacında bir kahve açmayı önermişti. Kahvenin adı Vista del Monte'ydi, yani dağ manzarası. Ama İtalyanca adı daha güzel değil miydi? Vaktinin çoğunu hastanede geçiren babası için üzüldüğünü de yazıyordu. Çiftliği satarak Dublin'e yerleşmekle ne kadar akıllıca bir iş yapmışlardı. Dublin'deki apartman dairesini çekip çevirmeye çabalayan annelerinden söz ediyorlardı. Mektuplarında apartmanda fazladan bir yatak odası olduğunu da söylemeyi ihmal etmiyorlardı. Nora ise bu bilgiyi almamış gibi davranıyor. Sadece annesiyle babasının sağlığını soruyordu. Zaman zaman postanın nasıl çalıştığını merak ettiğini de söylüyordu. 1969'dan beri düzenli bir şekilde ailesine mektup yolladığını, 80'li senelerde gelmiş olmalarına karşın ne annesinden ne babasından bugüne kadar bir yanıt alamadığını yazıyordu. Mektupların kaybolmuş olmalarından başka bir neden bulamıyorum diyordu. Brenda bu davranışını en yüksek puanla onayladığını bildiren bir mektup yazmıştı. Aferin sana. Kafalarını iyice karıştırdın. Bu ayın sonunda önce annenden mektup alacağına bahse girerim. Sakın fikir değiştirmeye kalkma. Annen için memlekete dönme. Mecbur kalmasa kesinlikle yazmayacağını bil. Mektup geldi ve annesinin o bildik yazısını zarfın üstünde gören Signora'nın yüreği ağzına geldi. Evet, bunca yıl sonra hala tanıdığı o yazı. Mektubun her kelimesinin Helen ve Rita tarafından dikte ettirildiğinden emindi. Yabancı bir ülkede yalnız yaşayan kızının yalvarışlarına yıllarca sanki kulak tıkamamış birinin mektubuydu. Bütün suçu babanın inatla savunduğu ahlaki değerlere yüklüyordu. Bu deyimi gören Signora sessizce güldü. Annesi 100 sene boş bir mektup kağıdına bakacak olsa yine de böyle bir deyim bulamazdı. Mektubun son paragrafı, "Lütfen geri dön Nora, geri dön ve bizimle otur. Hayatına asla karışmayacağız ama sana ihtiyacımız var. İhtiyacımız olmasaydı geri dön demezdik" diye sona eriyordu. "İhtiyacınız olmasaydı zaten mektup da yazmazdınız" diye içinden geçirdi Signora. Neden daha büyük bir acı hissetmediğine şaşırıyordu. Ama o acı artık geçmiş bitmişti. Brenda onunla ilgilenmediklerini, katı yürekli yaşlı anne ve babalarına bakması için onu istediklerini yazdığında yoğun biçimde o acıyı yaşamıştı. İtalya'da huzur içinde yaşarken annesini düşünüp onlara acıyordu. Yaşamıyla kıyaslandığında onların hayatı ne kadar boş geliyordu. Kırıcı olmadan geri dönemeyeceğini açıkladı. Bugüne dek yazdığı mektupları okumuş olsalardı, burada ona ne kadar gerek duyulduğunu bilirlerdi. Hayatlarının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini, daha önceden belirtmiş olsalardı, Signora da huzur dolu bu köyün yaşamına böylesine karışmaz, geri dönmeye önceden hazır olurdu. Günün birinde onu istediklerini nereden bilebilirdi? O kadar yıl habersiz bıraktıkları için anlayışa karşılayacaklarından emindi. Ve seneler geçti. Signora'nın kızıl saçlarının arasında beyazlar belirdi. Etrafındaki esmer kadınların aksine bu beyaz saçlar onu yaşlandırmıyordu. Sanki saçları güneşten açılmıştı. Gabriella ise daha yaşlı görünmeye başlamıştı. Yüz yuvarlak suratı, piyazanın karşısında kıskançlık alevleri saçan donuk gözleriyle otelin resepsiyonunda oturuyordu. Oğlanlar artık büyümüş, zorluk çıkartmaya başlamışlardı. Söz dinleyen o eski kara gözlü meleklerin yerinde yerler esiyordu. Mario da ihtiyarlamış olmalıydı ama Signora bunun farkında değildi. Eskisi kadar sık olmasa da yine odasına geliyordu. Çoğu zaman sadece sarılıp yan yana yatmak için. Yorgan dolmuş artık yeni kentlere yer kalmamıştı. Signora hoşuna giden ufak yerlerin adlarıyla boşlukları doldurmuştu. Mario, Giardini Nazos büyük şehirler arasında katmamalıydın. Orası ufacık bir yer demişti. Aynı fikrinde değilim. Taormina'ya gittiğimde otobüsle oraya kadar uzandım. Çok güzel bir yer. Kendine özgü havası, kendine özgü karakteri olan, çok turist çeken bir yer. Yok yok, bunun yeri burası. Mario zaman zaman büyük sorunları varmış gibi derinden iç çekerdi. Sorunlarını Signora'ya anlatmıştı. İkinci oğlu haylazdı, 20 yaşındaydı, New York'a gitmek istiyordu. Oraya gitmek için çok küçüktü, sonunun iyi olmayacağından korkuyordu Mario. Oğlanın kötü insanlarla arkadaşlık etmesinden, yanlış ilişkilere girmesinden korkuyordu. Signora tatlı bir sesle, ''Burada da yanlış insanlarla arkadaşlık ediyor.'' demişti. ''Belki New York'ta biraz daha çekingen davranır. Kendisinden bu kadar emin olmaz. Nasıl olsa gideceğine göre senin rızanla gitsin daha iyi.'' ''Sen çok çok akıllı birisin Signora.'' diye yanıtlamıştı Mario. Başını omzuna dostça dayayarak. Signora gözlerini kapatmadan karanlık tavana baktı ve kaç kez bu adada ne kadar aptal olduğunu, peşinden gelmekle çok aptalca hareket etmiş bir kadın olduğunu söylediğini hatırlıyordu. Buraya, hiçbir geleceği olmayan bu köye nasıl gelirsin demişti. Anlaşılan aradan geçen yıllar bu aptallığı bilgeliğe dönüştürmüştü. Dünya çok tuhaf bir yer değil miydi? Sonra Mario ile Gabriella'nın tek kızları gebe kalmıştı. Oğlan damat denecek biri değildi. Piazza'nın otelde bulaşıkçılık yapan bir köylü çocuğuydu. Mario'nun odasına gelip bunun için ağlamıştı. Kızı, biricik kızı, kendisi çocukluktan çıkmadan çocuk doğuracaktı. Gebe kalmıştı. Ne büyük bir utanç, ne ayıp diyordu. Signora Mario'ya 1994 yılındayız demişti. Burla İrlanda'da bile ayıp sayılmıyor artık. Tersine kızına kanat germesi, kabul etmesi gerekiyordu. Genç çocuk belki de Vista Del Monte'de çalışabilirdi. Oradaki kahveyi büyütür, ileride de bütün işletmeyi üstlenirdi. Neden olmasın diyordu. 50 yaşındaydı ama doğum gününü Mario'ya söylememişti. Kimseye söylememişti. Sadece üstünde Buon Compleanno, doğum günün kutlu olsun yazan ufak bir yastık işlemişti, o kadar. Mario'nun ifade edilen kızı için döktüğü gözyaşları kuruyup odasından gittiğinde yastığını eline alarak, o kadar yıl önce korktuğum gibi gerçekten deli miyim acaba diye kendi kendini sorgulamıştı. Maria'nın mutfakta çalışan gençle düğününü pencereden seyretmişti. Tıpkı Mario ve Gabriella'nın evlendikleri gün gibi. Kilise çanları her zamanki gibi dağların yamaçlarında yankılanmıştı. 50 yaşında olmak ne demekti? Oysa Signora kendini buraya geldiği günkü gibi hissediyordu. Bir yaş fazla değil. Pişman olduğu hiçbir şey de yoktu. Acaba bu köyde veya başka bir yerde bunu söyleyebilecek kaç kişi vardı? Varsayımlarında haklıydı. Maria kendisine ve ailesine layık olmayan, mutfakta çalışan o çocukla evlenmişti. Çocuk da eksikliklerini tamamlamak için gece gündüz Vista del Monte'de çalışmak zorunda kalmıştı. İnsanlar bunun dedikodusunu yapsalar bile ancak birkaç gün sürmüştü. Mario'nun ikinci oğlu, o uslanmaz genç New York'a gitmişti. Gelen haberlere göre orada değişmiş, mükemmel bir çocuk olmuştu. Amcasının lokantasında çalışmaya başlamıştı. Haftalıklarını Sicilya'da kendi lokantasını açmak için biriktiriyordu. Signora meydana bakan penceresini hep açık uyurdu. Gabriella'nın orta yaşlı tıknaz ağabeylerinin arabadan fırlayıp koşmaya başladıklarını ilk duyan o olmuştu. İlk önce doktoru uyandırmaya çalışmışlardı. Signora panjurların gölgesine sinmiş dışarıya bakıyordu. Bir kaza olduğu belliydi. Neler olduğunu anlamak için eğildi. Yalvarırım tanrım, çocuklardan biri olmasın. O ailenin yeterince derdi var. Sonra kapıda Gabriella'nın iri silüetini gördü. Gecelik giymişti. Omuzlarında bir şal vardı. Elleriyle yüzünü sakladı. Gökyüzünü haykırışlarıyla yırtıyordu adeta. Mario, Mario! Bu haykırış Anusia'yı çevreleyen dağların tepelerini dolaşıp aşağı vadilere indi. O haykırış Signora'nın odasına doldu. Cesedin arabadan çıkarıldığını görünce kalbinin donduğunu hissetti Signora. Orada öylece taş gibi ne kadar durduğunu anımsamıyordu. Kısa bir süre sonra ay ışığıyla aydınlanan meydan, Mario'nun ailesi, komşuları ve dostlarıyla dolmaya başlayınca kendini onların arasında buldu. Gözyaşları yanaklarından aşağı denetimsiz bir biçimde akıyordu. Onun yüzünü, kanlı ve darbe yemiş yüzünü gördü. Yakınlardaki bir köyden eve dönüyormuş. Virajı iyi hesaplayamamış. Araba birçok takla atmış. O yüze ellerini değdirmeliydi. Kardeşleri gibi, karısı ve çocukları gibi o yüze dokunmazsa, onu okşayıp öpmezse bu dünyada hiçbir şey bir daha yerli yerine oturamayacaktı. Bundan emindi. Biri görüyor muydu farkında değildi, yaklaşmaya başladı. Onca yıl korudukları gizliliği tamamen göz ardı ederek. Çok yakınına geldiğinde arkasından uzanan eller hissetti. Kalabalığın arasından onu geriye çeken birileri vardı. Signora Leone, Paola ve Gianna, çömlekçi dostları ve düşündükçe garipsediği Gabriella'nın iki erkek kardeşiydi onu engellemeye çalışanlar. Onu arkaya aldılar. Kederden çırılçıplak soyunmuş bedeni Anutsiyalı'nın bakışlarından uzaklaştırdılar. Köyün toplumsal anılarına altüstüğü yeni bir anı katılmaması, İrlandalı Signora'nın kendini bıraktığı, otelin sahibine olan aşkını herkesin gözleri önünde itiraf ettiği gece diye yeni bir sayfa açılmaması için Signora'yı geri çektiler. O gece daha önce hiç girmediği evlere girdi. Ona kuvvetli konyaklar içirdiler. Biri ellerini okşadı. Dışarıdan ağlayanların, acı içinde inleyenlerin sesi duyuluyordu. Zaman zaman ait olduğu yere, ölünün yanında ayakta durmaya gitmek istiyordu. Ama her seferinde dostça eller onu tutuyor, gitmesine engel oluyordu. Mario'nun cenazesi kalktığı gün sakin, solgun bir yüzle pencerede oturuyordu. Kalabalık tabutu otelden alıp, freskler ve seramiklerle süslü kiliseye götürmek için meydandan geçerken başını önüne eğmişti. Kilisenin çanı uzun, yalnız ve acı içinde çalıyordu. Kimse başını kaldırıp penceresine bakmamıştı. Kimse yanaklarından süzülüp kucağındaki el ışığını ıslatan gözyaşlarına tanık olmamıştı.